Ayrım 8, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 94. Birkaç kez Kurt Larsen benimle tartışmaya girmek istedi ama ona kısa cevaplar vererek kaçtım bu işten. Sonunda bana biraz kamerada oturmamı emretti. Benim işimi ahçı yapacaktı. Onunla açık konuşup Thomas Mugridge'in 3 günü kendisiyle geçirdim diye bana neler yaptığını anlattım. Kurt Larsen gülerek baktı. ''Demek korkuyorsun ha?'' dedi. Evet diye itiraf ettim, korkuyorum. İşte siz böylesinizdir diye bağırdı kızgınlıkla. Ölümsüz ruhlarınızdan söz edip sonra da ölmekten korkarsınız. Bir keskin bıçak ve ahçı başının korkunç bakışlarını görünce yaşantıya olan bağlılığın tüm aptallıklarını yeniyor. Neden sevgili dostum, neden böyle yapıyorsun? Sen sonsuza dek yaşayacaksın, sen bir tanrısın. Bir tanrıysa öldürülemez. Ahçı başının bir zararı dokunamaz sana. Ölümsüzlüğünden eminsin sen. Öyleyse korkulacak ne var? Önünde sonsuz bir yaşantı var. Ölümsüzlüğü kazanmış bir milyonersin sen. Servetini kaybetmeyecek, serveti yıldızlardan daha uzun ömürlü, uzay ya da zaman gibi bir şey olan bir milyoner. İnandığın şeylerden vazgeçmek senin için olanaksız. Ölümsüzlük başı ya da sonu olmayan bir şeydir, sonsuz, sonsuzdur. Bugün burada ölsen bile yarın başka bir yerde yaşamaya devam edeceksin. İçine hapsettiğin ruhun ortaya çıkması ne denli güzel bir şey. Ahçı başının sana bir zararı dokunamaz. Sonsuza dek gideceğin yolda belki sana yardım bile edebilir. Eğer şimdi yardım istemiyorsan o zaman sen ahçı başına yardım et. Senin fikirlerine göre o da ölümsüz milyonerlerden biri. Onu iflas ettiremezsin. Onun da serveti evrende dolanıp duracak. Yaşantısının uzunluğunu onu öldürerek azaltamazsın. Çünkü onun başı ya da sonu yok. Nasıl olsa başka bir yerde, başka bir biçimde yaşamaya devam edecek. Öyleyse haydi git, ona yardım et. Karnına bir bıçak sokup ruhunu kurtar. Oldukça kötü bir hapiste yatıyor kendisi. Kapıyı açarak ona büyük bir iyilik yapacaksın. Kim bilir, belki de o çirkin bedenden güzel bir ruh uçar masmavi göğe. Ona yardım edersen onun yerine seni getiririm. Ayda 45 dolar alıyor. Kurtlar senden hiçbir yardım beklememem gerektiği açıkça ortadaydı. Ne yapılacaksa yalnız başıma yapmalıydım. Korkunun verdiği cesaretle bir plan yaptım. Thomas Mugridge'e karşı onun silahlarıyla savaşacaktım. Johansen'den ben de bir bilek taşı aldım. Kayık dümencisi Louis ne zamandan beri bir parça süt ve şeker için bana yalvarıp duruyordu. Bunların durduğu kutu kamera döşemesinin hemen altındaydı. Elime geçen ilk fırsatta 5 konserve süt çaldım ve o gece Louis'in güvertedeki nöbeti sırasında bunları Thomas Mugridge'in sebze bıçağı kadar vahşi görünüşlü bir bıçakla değiştirdim. Paslı ve kördü ama Louis'le birlikte onu iyice biledik. O gece her zamankinden daha rahat uyudum. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra Thomas Mugridge bileme işlemine koyuldu. Yorgunlukla ona baktım. Kuzinenin küllerini boşaltmaktaydım. Külleri boşaltıp geri döndüğümde onu Harrison'la konuşurken buldum. Harrison'ın yüzünde merak ve hayranlık dolu bir ifade vardı. ''Evet'' diyordu Mugridge, ''iki seneden fazla vermezler. Artık bunu aldıracaksam Allah belamı versin. Sen asıl öbür herifi görmeliydin. Bıçak tıpkı buna benziyordu.'' Ya sokuyormuş gibi daldırmıştım bıçağı. Dinleyip dinlemediğimi anlamak için benim olduğum tarafa baktı. Öyle demek istememiştim Tommy diye bağırıyordu. Tanrım bana yardım et, öyle demek istememiştim. Sana göstereceğim dedim ben. Ondan sonra da peşini bırakmadım. Bir gün eline bir bıçak geçirdi ama ben hemen elinden alıp kaburgalarının arasına gömdüm. Görülecek bir manzaraydı. İkinci kaptanın bağırmasıyla hikayesi yarım kaldı ve Harrison dışarı çıktı. Mugridge eşeğe oturup bıçağını bilemeye koyuldu. Küreyi yere koyup kömür kutusunun üstüne yüzüm ona dönerek oturdu. Kafasını kaldırıp bana baktı. Tir tir titrememe rağmen soğukkanlı görünmeye çalışarak Louis'in bıçağını çıkarıp bilemeye koyuldu. Ahçı başının sinirleneceğini sanıyordum. Ama ne yaptığımın farkında bile olmaması beni şaşırtmıştı. Kendi bıçağını bilemeye devam etti, ben de. İki saat karşılıklı yüz yüze oturup bu işe devam ettik. Sonunda gemidekilerin yarısı mutfağın kapısında birikmiş bizi seyrediyordu. Kapıdakilerden çeşitli laflar, nasihatler geliyordu. Bir fareyi bile öldüremeyecek kadar sessiz görünen avcı Horner, kaburgalara değil de karnına saldırmamı öğütlüyordu bana. Bıçağı İspanyol biçiminde kullanacaktım. Leach kolu sarılı ahçı başının bir parçasını da kendine bırakmam için yalvarıyordu bana. Kurt Larsen bir iki kez kapıda durup onun yaşantı dediği şeyde nasıl hareket ettiğimizi merakla izledi. Bütün bu arada benim de yaşantının aynı değeri taşıdığını söylemeliyim. Şu anda hiçbir güzel ya da kutsal bir görünümü yoktu. İki korkak karşılıklı oturmuş bıçaklarını biliyor, başka bir grup korkak ise kapıda durmuş onları seyrediyordu. Bunların yarısının birbirimizin kanını döküşümüzü görmeyi istediklerinden emindim. Onlar için bir eğlence olacaktı bu. Bir kavgaya tutuşsak hiç kimse ayırmaya kalkmayacaktı. Her şey çok komik ve çocukçaydı. Bile, Humphrey Van Weyden bir geminin mutfağına oturmuş bıçağını biliyor. Sonra da keskinliğini anlamak için tırnağının üstünde deniyordu. Şimdiye dek başıma gelenlerin en inanılmazıydı bu. Arkadaşlarım bu durumu görseler gözlerine inanamazlardı. Çocukluğumdayken beni Korkak Van Weyden diye çağırırlardı. Korkak Van Weyden'in böyle bir şey yapabilmesi aslında onun için iyi bir cezaydı. Ama hiçbir şey olmadı. İki saatin sonunda Thomas Magridge bilek taşını yere bırakarak elini uzattı. ''Senin ve benim bu herifler için gösteri yapmamız ne işe yarayacak?'' diye sordu. ''Bizi sevmiyorlar. Birbirimizi boğazlayışımızı seyretmek onları memnun edecek. Pek de kötü bir herif değilsin Humble. Sen de bir şey var. Belki de seni bir bakıma seviyorum. Haydi gel el sıkışalım.'' Nedendi korkak olursam olayım, ondan daha az korkaktım. Açıkça bir zafer kazanmıştım ve onun o pis elini sıkarak bunun bir parçasını bile kaybetmek niyetinde değildim. Peki dedi, ister sık ister sıkma yine de seni takdir edeceğim. Sonra da durumu bir parça olsun kurtarmak için kapıdakilere dönüp bağırdı. Çekilin oradan pis herifler! Çaydanlıkta kaynayan suyun taşması onun sözlerini bir bakıma güçlendirmiş oldu. Tayfalar kapıdan çekildiler. Bu da bir bakıma Thomas Magridge'in kazandığı zaferdi. Az önceki yenilgisine daha kolaylıkla kabullenmesine yol açtı. Ama yine de avcıları kovarken daha kibar davrandı. Ahçı başının işi bitik dediğini duydum Smoke'un Horner'a. Öyle diye cevap verdi öbürü. Bundan böyle mutfağı Humble yürütecek. Emirleri de ahçıbaşı yerine getirecek. Magridge konuşulanları duymuştu. Bana doğru baktı. Ama ben duyduğumu belirtecek hiçbir davranışta bulunmadım. Kazandığım zaferin bu denli büyük olduğunu düşünmemiştim. Ama kazançlarımdan bir parça bile kaybetmemeye kararlıydım. Gün geçtikçe Smoke'un sözleri gerçekleşmeye başlamıştı. Ahçıbaşı kurtlar sene yaptığından çok daha fazla yağ yapmaya başlamıştı bana. Artık onu aldırmıyordum. Ne bulaşık yıkıyor ne de patates soyuyordum. Bundan böyle kendi işimi ve yalnız kendi işimi istediğim biçimde yapacaktım. O günden sonra da bıçağı bir denizci gibi devamlı benimde taşıdım ve Thomas Marbridge'e karşı eşit koşullara sahip olma tavrımı sürdürdüm. Bölüm 10. Kurtlar seninle olan samimiyetim artıyor. Eğer efendiyle de uşak arasındaki ya da kral ile palyaço arasındaki ilişkiye samimiyet denebilirse. Ben onun için oyuncaktan başka bir şey değilim ve o da bana bir çocuğun oyuncağına verdiği değerden daha fazlasını vermiyor. Görevim onu eğlendirmek. Onu eğlendirdiğim sürece her şey iyi gidiyor. Ama sıkılırsa ya da kötü günündeyse kamera masasından hemen mutfağa fırlatılıyorum. Tabii hayatımı ve bedenimi sağlam kurtarabilirsem şanslıyım. Bu adamın yalnızlığı yavaş yavaş benim içime taşınıyor. Gemide ondan nefret etmeyen ya da ondan korkmayan kimse yok. Ne de onun hoşlandığı biri var. İçindeki o korkunç güçle yaşayıp gidiyor. Ruhsuz hayaletlerin arasına sürülmüş gururlu bir ruh olan Lucifer gibi. Yalnızlık yeterince kötü ama işin daha da beteri o ırkının tüm melankolisi altında eziliyor. Onu tanıdıktan sonra İskandinav mitlerini daha iyi anlayabiliyorum. O korkunç pantheonu yaratan beyaz tenli açık renk saçlı vahşiler onunla aynı yapıdaydılar. Kahkaha aşığı, Latinlerin neşeliliği onda yok. O ancak sinirlenince gülüyor. Zaten bu anlar da çok az, genellikle üzüntülü. Irkının kökleri kadar derine inmiş bir keder bu. Irkından aldı ve o ırkı ahlak düşkünü, temiz yaşantılı ve kederli yapan bir üzüntü bu. Aslında bu melankoliyi yaratan birçok biçimleriyle din olmuştur. Ama Kurt Larsen dini inkar ediyor. Onun vahşi maddeciliği buna izin vermiyor. İşte bu yüzden kötü günlerinde onun için şeytanlaşmaktan başka yapılacak hiçbir şey kalmıyor. Bu denli korkunç bir insan olmasaydı belki de ona acıyabilirdim. Örneğin 3 gün önce sabahleyin odasındaki tası suyla doldurmak için odasına girdiğimde onunla karşılaştım. Beni görmedi. Başını ellerinin arasına almış hıçkırıyordu. Büyük bir üzüntü içindeydi. Dışarı çıkarken onun mırıldandığını işittim. Tanrım, Tanrım, Tanrım. Tanrı diye söylenişi gerçekten Tanrı'yı çağırdığından değildi. Tamamen ruhunun derinliklerinden gelen bir şeydi. Akşam yemeğinde avcılara baş ağrısına karşı bir çare bilip bilmediklerini sordu. Akşamleyin o kadar kuvvetli bir adam olmasına rağmen yarı kör gibi kamerada kıvranıyordu. Hayatımda hiç hasta olmamıştım Humble dedi onu odasına götürürken. Başım bir sopayla 10 santim yarıldığından başka hiçbir zaman baş ağrısı çekmedim. Bu korkunç baş ağrısı tam 3 gün sürdü. O da vahşi hayvanlar gibi acı çekti. Zaten bu gemide insanlar yakınmadan, hiçbir sevgi beklemeden tek başlarına acı çekiyorlardı. Bu sabah yatağını yapmak için odasına girdiğimde onu iyileşmiş çalışır buldum. Masasının ve yatağının üstü bir takım şekiller ve bir sürü hesaplarla doluydu. Büyük şeffaf kağıtlar üstüne pergel ve cetvelle bir çeşit tablo çiziyor gibiydi. ''Merhaba Humble'' diye beni selamladı. ''Hemen hemen bitirmek üzereyim. Görmek ister misin?'' ''Nedir o?'' diye sordum. ''Denizciler için işleri kolaylaştıracak bir şey. Denizcilik artık çok basit bir şey oluyor.'' diye cevap verdi neşeyle. ''Bugünden sonra artık bir çocuk bile bir gemiyi idare edebilecek. Artık rüzgar hesaplamaları yok. Nerede olduğunu anlamak için pis bir gecede tek bir yıldız bulabilmen yeterli. Bak, bu şeffaf ölçeği yıldız haritasının üstüne koyup kuzey kutbu üstünde çeviriyorum. Ölçek üstüne yükseklik ve kerteliz çizgilerini çizdim. Şimdi bütün yapacağım iş ölçeği aşağıdaki haritanın üstündeki şu figürlerin tam karşısına gelinceye dek çevirmek. İşte şimdi geminin tam yerini bulabiliriz.'' Sesinde bir zafer tavrı vardı. Bu sabah açık deniz mavisi olan gözleri pırıl pırıldı. ''Matematiğiniz çok iyi olmalı.'' dedim. ''Hangi okula gittiniz?'' ''Hayatımda bir kez bile bir okuldan içeri adımımı atmadım.'' diye cevap verdi. ''Hepsini kendim öğrendim.'' ''Ya bunu neden yaptım sanıyorsun?'' diye sordu birden. ''Zamanın kumları üstüne ayak izlerimi bırakmak istediğim için mi?'' O korkunç kahkahalarından birini attı. ''Hiç de değil. Patentini alıp para kazanmak için.'' Diğerleri çalışırken domuzluk içinde yan gelip yatmak için niyetim bu. Bir de bunu yaparken biraz eğlendim. Yaratıcı mutluluk diye mırıldandım. Öyle demek gerek. Canlı bir şeyde yaşama mutluluğunu, madde üstünde hareketin kazandığı zaferi, mayanın gururunu anlatmanın başka bir biçimi bu söyledim. Onun maddeciliğine karşı çıkarmışçasına ellerimi savurup yatağını düzeltmeye başladım. O da şeffaf kağıdın üstüne bir takım çizgiler çizip rakamlar yazmaya devam etti. Oldukça büyük bir dikkat ve büyük bir incelik isteyen bir işti bu. Onun o büyük ve kaba kuvvetini bu inceliğe uydurmasına şaştım. Yatağı toplamayı bitirdiğimde hayranlık içinde onu seyrettiğimi fark ettim. Muhakkak ki yakışıklı bir adamdı. Büyük bir hayretle yüzünde hiçbir kötülük ya da hainlik belirtisinin olmadığını gördüm. Böyle demekle ters bir şey söylemek istemiyorum. Bu yanlış yapmayan bir adamın suratıydı. Yani demek istediğim şu, ya kendi vicdanının prensiplerine karşı hiçbir şey yapmayan bir insanın ya da hiç vicdanı olmayan bir insanın suratıydı bu. Bana kalırsa ikincisi daha doğruydu. O kadar ilkel bir insandı ki ahlakın gelişmesinden çok daha önceleri yeryüzüne gelmiş bir insan türündenmiş gibiydi. Ahlaksız değil, ahlakı olmayan bir adamdı. Daha önce de belirttiğim gibi çok güzel bir yüzü vardı, hatları keskindi. Hem geçirdiği mücadeleyi belirten hem de yırtıcılığına ve güzelliğine bir şeyler katan güneş yanığı, koyu bronz renkli bir teni vardı. Dudakları kalındı ama ince dudakların özelliği olan bir ciddiyet ve kabalık belirtileri vardı. Ağzının ve çenesinin yapılışı hükmedilemeyecek bir erkeğin tüm sertliğine sahipti. Burnu hükmetmek ve emirler yağdırmak için yaratılmış insanlarınkine benziyordu. Bir kartal gagası gibi hafifçe kıvrıktı. Bir Yunanlının ya da bir Romalının burnu olabilirdi bu ama belki biri için fazla büyük, diğeri içinse biraz narindi. Bütün yüz vahşilik ve güç belirtirken içindeki o melankoli gözlerinin, dudaklarının ve kaşlarının etrafındaki çizgileri daha derinleştirmiş, daha belirginleştirmişti. İşte böyle olduğum yerde durmuş ona bakıyordum. Bu adamın nedenle ilgimi çektiğini anlatamam. Neydi? Bu adam kimdi? Nasıl böyle olmuştu? Tüm kuvvetler, tüm güçler onun gibiydi. Öyleyse neden ayı balığı avcılar arasında böyle korkunç bir ün salarak sadece böyle bir uskunanın kaptanlığını yapıyordu? Düşüncelerim birdenbire ağzımdan dışarı dökülüverdi. Neden bu dünyada daha büyük işler yapmadın? Sendeki bu güçle istediğin yere yükselirdin. Vicdan ve ahlak yokluğun ile dünyaya hükmedip onu avucunun içinde parçalayabilirdin. Ama işte burada yok olunmaya ve ölünmeye başlanıldığı bir yaşta böyle garip bir yaşantı sürdürüyor. Kadınların zevki için, senin sözlerini kullanırsak, domuzluk içinde yaşamaları için hiç de hoş bir iş olmayan bu işi yapıyor, deniz hayvanları avlıyorsun. Neden o harika gücünle başka işler yapmadın? Ne oldu? Yeterince hırslı mı değildin? Neydi mesele? Neydi? Konuşmaya başladığımda gözlerini kaldırıp bana baktı ve nefes nefese konuşmamı bitirinceye dek beni dinledi. Bir an nereden başlayacağını düşünürmüş gibi sustu, sonra konuştu. Hambal, ekin ekmeye giden çiftçinin hikayesini biliyor musun? Eğer hatırlıyorsan bazı tohumlar üstünde toprak olmayan taşlık bölgelere düşüp havaya sıçradılar. Gün tekrar yükseldiğinde kökleri olmadığı için ölüp gittiler. Bazıları dikenlerin arasına düştü. Dikenler onları yuttular. Yani dedim. Yani mi? Diye tekrarladı şaşkınlıkla. İşte hepsi bu kadar. Ben o tohumlardan biriydim. Kafasını öne eğip çizmeye devam etti. İşimi bitirip dışarı çıkmak için kapıyı açtığımda tekrar konuştu. Hambal, eğer Norveç haritasının batı kıyılarına bakarsan Romsdal Fjordu diye bir yazı görürsün. Ben o 100 millik su şeridinin içinde doğdum. Ama ben Norveçli değilim, ben Danimarkalıyım. Annemle babam Danimarkalıydılar. O batı kıyısına nasıl gelmişler bilmiyorum. Hiçbir zaman duymadım. Bunun dışında yaşantımda gizli kapaklı hiçbir şey yok. Annem de babam fakir ve cahil insanlardı. Onların aileleri de fakir ve cahildi. Zamanın başlangıcından beri gelenekleri olduğu biçimde oğullarını denize gönderen deniz köylüleriydiler. Söylenecek başka bir şey yok. Hayır var diye karşı çıktım. Her şey hala saçma görünüyor bana. Sana ne söyleyebilirim diye sordu. Bir çocuğun çektiği acıları mı, sadece balık yiyerek geçirdiği o korkunç yaşantıyı mı? Emeklemeye başladığım andan itibaren bindiğim gemilerimi, denizlere açılıp bir daha geri gelmeyen kardeşlerimi mi? Okuma yazma bilmeyen 12 yaşında eski gemilerde kamarotluk yapan kendimi mi? Tekmelerin, küfürlerin, yatak ve kahvaltı yerine geçtiği yerlerde korkunun ve nefretin ve acının edindiğim tek tecrübeler olduğunu mu? Hatırlamak bile istemiyorum. Düşündüğüm zaman bir çılgınlık kaplıyor beynimi. Gücümü kazandığım zaman geri dönüp öldürebileceğim bir sürü adam vardı yaşantımda. Ama geri döndüğümde ne yazık ki bunların çoğu ölmüştü. Sadece bir tanesi sağdı. Onu da sadece topal bıraktım. Spencer ve Darwin okumuşsun ama okulun yüzünü bile görmemişsin. Peki okuyup yazmayı nerede öğrendin? İngiliz ticaret gemilerinde. 12 yaşımda kamarot oldum. 14 yaşımdayken bir gemide çalışıyordum. 16 yaşımda normal bir denizci, 17'sinde de iyi bir denizciydim. Sonsuz bir hırs, sonsuz bir yalnızlık içindeydim. Kimseden herhangi bir yardım ya da sevgi görmedim. Her şeyi kendim için yaptım. Denizcilik, matematik, bilim, edebiyat ve diğerleri. Ama ne işe yaradı bunlar? Dediğin gibi artık ölünmeye başlandığı bir yaşta bir geminin sahibi ve efendisiyim. Saçmalık değil mi? Gün doğduğunda köklerim olmadığı için yok olup gittim. Ama tarih Romalılara karşı isyan eden esirleri anlatır dedim. Evet ama tarih imparatorluğa karşı ayaklanan esirlerin ellerine geçen fırsatları da anlatır diye cevap verdi acıyla. Hiç kimse fırsatları yaratamaz. Bütün büyük adamların yaptıkları iş ellerine geçen fırsatı değerlendirmektir. Korsikalı böyle bir fırsatın eline geçtiğini biliyordu. Ben de Korsikalı kadar büyük düşler gördüm. Ama elime bir türlü fırsat geçmedi. Dikenler yuttular beni. Biliyor musun Hımbıl? Yeryüzünde kardeşimden başka beni en iyi tanıyan ikinci insan sensin.
Peki kardeşiniz o nerede?
Makedonya isimli geminin kaptanı, ayı balığı avcısı diye cevap verdi. Büyük bir olasılıkla Japonya kıyılarında onunla karşılaşacağız. Onu Ölümlersen diye çağırırlar.
Ölümlersen mi diye bağırdım elim dolmadan. O da sizin gibi mi?
Pek değil. O kafasız bir hayvan vücudu gibidir. Benim tüm...
Vahşiliğinize dedim.
Evet o benim tüm vahşiliğime sahiptir. Pek okuma yazma da bilmez.
Onun da yaşantı üstüne fikirleri var mıdır diye sordum.
Hayır diye cevap verdi Kurtlarsen büyük bir üzüntüyle. Ama yalnız yaşadığı için çok daha mutlu o. Yaşamayı düşünemeyecek kadar fazla meşgul. Zaten benim en büyük yanlışım kitapları açmak oldu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 106.